Ayrım 12. Ulustan devlete bir uzun yola döşenen taşlar. Erol Toy. Sayfa 133. Onu buyurmasına da gerek yok. Az biraz mey, Ezgi'nin hası ve hurilerin raksı bizi bizden alıp gitmeye yetiyor. Ve ertesinde zina suçuna bulaşmaktan elimiz ayağımız titriyor. Hiçbir gerekçemizi geçerli bulmuyor, kendi gözümüzde kendimizi aklayamıyor, unutmaya çabaladıkça suçluluk telaşına kapılıyoruz. Bizim sapkınlığımız esriklikten. Eninde sonunda ayıyoruz. Devletinkileri bilişsizlikten, özel çıkarların sürmesi için yeni şeyler söylenmemesinden. Gerçeğin hasır altı edilip unutturulmasından değil mi? Gerçek sonunda bütün yoksamaların üstüne çıkıveriyor. Ve kendini ya açlık ve sefalet, ya kıyım ve kırım olarak en bir acı şekilde kabul ettiriyor. Kendi yazgından pay biç, çocukluğun mutluluktu. Ana babanla oradan oraya hep istenen ve beslenen olarak gezdin. Gençliğin kutluluktu. Dünyanın en bilge insanlarına öğrencilik ettin. Tam yaşın kemale erip rahat edeceğin çağda yokluk ve yoksunlukla burun buruna geldin. Divanda yazmandın. İlhanla haracını ödemek için işine son verildi. Medresede dersin vardı. Kendin sığınmak zorunda kaldın. Alaaddin Cüveyni Efendin olmasa sürünecektin. Şimdi ömrün sona yaklaşırken konak ve kul köle sahibi İlhanlı Divanı'nda atlı sanlı yazman ve hepsinden önemlisi sana dünyada cenneti bağışlayan güzeller güzeli, bilgeler bilgesi Canibe'nin sevdası var. Böylece bir ömür içinde hem cehennem azabının hem cennet mutluluğunun gerçeğini yaşayan o biri olarak gerçeği tanırsın. Zaten bu araştırma da gerçeğin özünü arama değil mi? Ama bulduğunu sakınmak için de bin dereden su getiriyor. Gerçeği gizlemenin kapılarını zorlamaktan vazgeçmiyorsun. Abaka Han senden cesur. O Selçuklu devleti neden yıkıldı sorusuna yanıt arıyor. İyi de yanıtı bulursa devletinin süreğini sağlayacak. Ama o gerçeği eşi gibi apaçık sunarsan belki sen bir kez daha her şeyini yitireceksin. Egemenini iyi tanıyan Cüveyni Efendin bu işi sana niye yükledi? Kötüsü başına gelmesin diye değil mi? Devletlerin de insanlar gibi doğuyor, büyüyor, gelişiyor, yaşlanıyor ve ölüyor olduğunu o bilmez mi? Koskocaman tarih yazarı, koca bilge ve vezir. Ama bildiği bir şey daha var. Her egemen büyüme ve gelişmede pek bir kıvançlı. Ama işin yaşlanma ve ölüm bölümünde yalnız aklı başında olanlar tir tir titriyor. Anlaşılan Abaka Han onlardan biri. Atası Cengiz Asya'yı yuttu. Babası Hülagu çok devlet yıktı. Ama İlhanlı sınırlarının sonuna dayandı. Yeniden Cihangirli'ye soyunamayacağını anladı. Ölümü uzatmak istiyor ki Selçuklu Devleti'nin yıkılış gerçeğini öğrenmeliyiz demiş Cüveyni Efendimiz'e. O da bu ödevi hemen sana aktarmış. Gerçeği bulmasına buldun Bibi. Gerçek açık ve yalın. Selçuklu'nun doğuşuyla büyüyüp gelişmesinde kurultaylar deriliyor. Neyin neden yapıldığına oy birliğiyle karar veriliyor. Oy birliğiyle verilen karar el birliğiyle yaşama geçiriliyor. El birliğiyle yaşama geçirilen fikir birliğiyle savunuluyor. Gerçek bu kadar basit. Oğuz boylarında bugün bile geçerliliğine Canibe Hatun'un tanık. Ne var ki bu gerçek sana ters, aklına sığmıyor, kulluğuna sinmiyor. Kendisi de 2 yılda bir Moğol Kağan'ının kurultayına katılan Abaka bunu neden bilmiyor. O da senin durumunda. Gerçek alışkanlığına da, çıkarına da ters. Neylersin ki o gerçek, kulluğu da, saltanata da ters. O açık terslikten kim kalkar da alır bir ders. Ben de Oğuz asıllıyım. Uygulanan Oğuz yasası. Ama uygulamanın gerçeği ne gönlüme yatıyor ne aklıma sığdırabiliyorum. Eşikten beşiğe, bebeden dedeye herkes eşit. Herkes oy sahibi. Böyle bir çağımızda mümkün mü? Ben Abaka Han bir yana Cüveyni Efendimizle eşit olabilir miyim? Bu yâve akla sığsa vicdan razı gelir mi? Konya'da Saadettin Köpek'le Süleyman Pervane'nin attığı kemiğe muhtaç hale gelmişti. Önce iktaların el değiştirmişti. Sonra sürülerin, atların, develerin. Kölelerin haraç mezat satıldı. Uşakların teker teker atıldı. Konağın da gidince sana bir yağar katırla kitapların kaldı. Perperişan Karatay Medresesi'ne sığınmıştın. O elinden tutup divanını almasa açlıktan nefesin kokacaktı. Varsa pulun dünya alem kulun. Yoksa pulun cehennemdir yolun. Boşuna denilmemiş. Her çağın en bir geçerli gerçeği bu. Biz de tutmuş gerçeği arıyoruz. Kişi bulduğunu arar mı? Bilmediğimiz ne çok şey varmış. Böylesi öğrenme olanağı bir daha ele geçer mi? Ferhat'a anımsa İbni Bibi. Şirini öldüğünü söylendiği anda kanalı bitirip suyu getirinceye ölümü erteliyor. Bu da gerçek değil mi? Örneğiyle bedeni dikildi. Ayakları ivecenleşti. Eli ayırdığında olmadan koynuna gitti. Yazma koyduğu yerde duruyordu. Hareme girer girmez Canibe ayaklandı. Elinden tutarak onu rahlenin başına götürdü. Yazmayı koynundan çıkarıp uzatırken, ''Mıklebe kadar okudum.'' dedi. ''Oraya gelen de dur. Sonrasını birlikte okuruz.'' Canibe yazmayı öpüp başına koyarak aldı. Kapağını açar açmaz, ''Niye zahmet ettiniz?'' dedi. ''Buyursaydınız, size söylerdim.'' Bibi sorgulanmayı bekliyordu. Bilgiyle karşılaşınca gözleri şaşılaştı. Ağzı uzun süre açık kaldı. Canibe'nin gözlerini aradı. Bir türlü bulamadı. Kaftanını çıkarırken, ''Bu benim ezberimde deme şimdi Selenece.'' diye ilk kez tutsaklık öncesi adıyla ünledi. Ve ilk kez hem şaşkınlığını hem beğenisini ele vermekten sakınmadı. Dedem de bu yazmanın bir örneği gibi çok kitap vardı. O dergahta, bargahta, hankahta ya da pirimiz Yesevi gibi kaşıkçı olduğundan, tezgahtayken ben gizli gizli o kitapları okurdum. Maun şeyhimiz içinde yaşadığı olayları öyle canlı anlatıyor ki dönüp dönüp kaç kez okuduğumu şimdi bilemiyorum diye yazmayı açtı. İlk satırı okur okumaz anımsadım, güveniyle rahleye bıraktı. Soyunan Bibi'nin kaftanını kaptı. Yerleştirmek için yüklüye yürüdü. İbriği leğeni koşturdu. Bibi o ilk geceden beri yemeğini haremde yiyordu. Daha akşam inerken gümüş sahanlara doldurulan yemekleri kendi eliyle üst kata taşır, mangalın yanına sıralayarak onu beklerdi. Gelir gelmez soyar, leğeni önüne sürerek su döker, Bibi akşam abdestini alırken eğilir, ova ova ayaklarını yıkardı. Bibi bunu kaç kez yasakladığını unuttu ama o asla vazgeçmedi. Her yasağa, yıkadığı ayağı kurularken okşaya öpedeldiğinden yasaktan vazgeçen Bibi oldu. O öyle devinirken Bibi, ''Ben çok kutlu bir kişiyim.'' kıvancıyla dikildi. Yıkanma faslı bitip de sofraya oturdukları an Canibe gözlerini yumdu. Diz çöktüğü yerde sure okuyan bir hafız gibi sallanarak Bibi'nin kaldığı yerden sürdürdü. Asya'nın dört bir bucağına yayılmış Oğuz'un 70.000 oymağı o gün bulundukları yerde derildi. Komşu İslam ülkelerinden çağrılan imam, kadı, müftü ve bilginlerin önünde topluca şehadet getirdi. İslam'ın ilk koşulu yerine gelir gelmez imamlar elleri kulaklarında sela verdiler. İkinci koşul için bilmeyenler bilenleri izleyerek kollarını sıvayıp çarıklarını çıkardılar. Kadın erkek, yaşlı genç, kızı oğlan ilk abdestlerini alıp safa girdi. Çayırların üstünde ilk toplu namazlarını kıldılar. Yasanın uygulandığı duman duman cende erişti. Hemen divan derildi. Gaza kararı verildi. Ama artık Ahmet olan Ulukam, ''Ben derim ki'' diye söze başladı. ''Gaza kafir üstüne olur. Kafir doğuda, Gazne, batıda, Bağdat'ın ötesinde. Şimdiye tacirlerle kervancılardan gayrısının gitmediği, görmediği, bilmediği uçlarda. Bir kılavuz olmazsa basanın basılması kaçınılmaz. Bunu önlemek oralarda güvenilir kişiler bulunmasına bağlı.'' ''Kılavuz bulmak zor değil'' dedi Berdi Koca. ''Kızılı görünce anasını satacak adam dolu bu dünyada.'' Avucuna biraz akçe, ağzına bir parmak ganimet hayali sürdük mü, bizden artık akıncı kesilir. İyi de buyurduğunuz gibi salt çıkarlarla bağlanacak kişi, daha yüksek ücreti bulunca pusuya alet olursa ne ilersiniz? Boynunu vurmak zor mu? Fırsatın olursa kolay, olmazsa, haklısın, sağlam kılavuz, erişkin can olmalı. Olmalı ya, nereden bulmalı? Türkmen de kuraldır, olmayan üretilir. Nasıl? Her boydan 5 yaşını aşmamış yetenekli çocuklar derlenir. Seçilen çocuklar birer alperen olarak eğitilir. Erişen fedai olarak uçların ötesine gönderilir. Sağlamca yer tutanı akıncılara hem sığınak hem kılavuz olur. Bu çok zaman istemez mi sorusu Gündoğdu'dan geldi. İster evet, yarar insan yetiştirmek hiç kolay bir iş değildir. Zaman ister, mekan ister, eğitmeye derman, öğretmeye can ister. Gerçekten uzun ve oylumlu bir iş. O kadar vaktimiz var mı? Din birliğini salt varlığımızı savunmak için sağladıksa, vakte de yetişkin insana da gereksinim yok. Her gün 5 vakit bizim. Cengaverimiz de çok. Kapılanırız çevredeki din kardeşlerimizden birine. Adını akın eyler, sefer düzer, kılıç üşürür, önümüze attığıyla yetiniriz. Başımız da ha Yagbu olmuş, ha Samani, ha Karahanlı, Harzemli ya da Gazneli. Farkı var mı? Zaten bana kalırsa ilk evrede yapmamız gereken de bu. Oğuz'un 70.000 oymağının hürp diye Müslüman olduğu dört bir yanda duyuldu. Bu kaç kere kaç yüz bin cengaver demek. Kim karşısında görmektense yanına almak istemez. Diyelim din birliğini sağladıktan sonra girdik çöle, içimize kapandık. Onca insanı birbirine yapıştırsak içimizi deşerler. Doğru buyurursun, dedi Şömçe. Düne kadar yüzümüze çapul, malımıza talan için bakanlar, şimdi her an yağlıya dönüşecek dostluk gösterisinde. Sabah samanlı yabgusu Nuh'tan kutlama namesi geldi. Ardından bir dünya armağanla Sipahsalar Simcur'un ulağı yetti. İlettiğine göre komutanı kollarını açmış, din kardeşleriyle özlem gidermek için dört gözle bizi bekliyormuş. Bekler elbet, diye atıldı Göktaş. Samanlı'nın takati tükendi. Bunu en iyi o biliyor. Karahanlı Satuk Buğrahan ne zaman canı istese çeri düzüp Balasagun'dan çıkarak Sarı Su Sapağı'ndan çöle giriyor. Çıkar çıkmaz da Buhara'yı vuruyor. Kurnaz koca. Aklı sıra din kardeşliğine bürünerek bizi yanına çekecek. Çölde Karahanlı ordusunun önüne dikecek. Hanın ordusu Karluk, Çepni, Kınık Karması. Oğuz'u Oğuz'a kırdıracak. Tut ki Buğrahan bizi aştı. Öyle yıpranacak ki Buhara'ya vardığında hali kalmayacak. Herkesin de geldiğini duyar duymaz ordusunu toplayıp Hisar'a sıvışarak Rigistan ve Guriye kapılarını dayaklatan, Buhara'yı soyup soğana çevirdikten sonra çekip gittiğini duymadan yedi sütunlu saraydan dışarı adım atmayan Simcur birden Şahin kesilecek. Yıpranmış Karahan ordusunu ezerek köhneyen Saman Hudat soyunu devirip yerine geçecek. Sonra da Karahanlı'ya vuruşa vuruşa yıpranmış Oğuz'un tepesine dikilecek. Ahmak Oğuz da Karahanlıları bozmuş güçlü ordunun gazabına uğramazsa haline şükredecek, öyle ya. Öyleyse biz hiçbirine bulaşmadan bekleyeceğiz, dedi Berdi Koca. Bekleyeceğiz diye lafı kaptı Selçuk. Ulukam der demez artık o eski adını kullanmaması gerektiği bilinciyle yutkundu. Şeyhimizin buyurduğu üzere birinin saldırısı birine sığınma gereksinimi ya da birinin az kırımla çok ganimet sözü iştahımızı kabartmazsa biz bize yetmeye hazırlık göreceğiz. Birilerine kapılanacak idiysek bunca işi niye işledik? Şeyhimiz doğru buyurdu. Bu birlik çevredeki din kardeşlerimizi iyice kızıştırınca bekleyip görmek en iyisi, diyen Çömçe, baksanıza birdenbire pek bir değerli oluverdik, diye sürdürdü. Düne kadar bizi yoldan çıkmış bir avuç çapulcu gibi görenler bugün gönlümüzü çalmanın telaşına girdiler. Karahanlı Buğrahan'ın veziri armağanlar göndermiş. Ulağın gelir gelmez dediğine göre vezirin elçisi de yoldaymış. Selçuk gülen gözleriyle Çömçe'ye baktı. Doğal değil mi? Bu kurultaydan önce Oğuz oymak oymak bölünmüştü. Her oymak can derdine düştüğünde bir güçlüye sığınıyor, hiçbiri adam yerine konmuyordu. Oysa kurultay din birliğini sağlayınca Oğuz'u da uçtan uça bütünleyiverdi. Komşularımız da Oğuz. Kurultay yasağının anlamını da, birliğin gücünü de iyi bilirler. Bu birliğin niye oluştuğunu, Oğuz'un bölük pörçüklükten bıkıp derlenip toparlanmaya ant içtiğini anlamasınlar mı mümkün mü? Buyruklarını alır aralarında eritirlerse güçlerine güç katarlar. Olmazsa tozumuzu atmaya sıvanırlar. Türkistan piri çok haklı. Şimdiden hazırlık görmeliyiz. Birlik oldu mu dirliği engellemek isteyen de olur. Bu hevesleri onlara bulaşamayacağımızı kanıtlayarak kırarız. İslam adına cihada çıkarsak güven duyguları pekişir. Uçların ötesine gideceksek hem bilgi hem kılavuz gerek. Sınırlar ötesinde gözümüz kulağımız olmalı. Akın sefer tamam, topluca çıkılır. Ama hiç gitmediğimiz, görmediğimiz yerlerde yabana nice güvenilir. Pusudan, kıtlıktan nice sakınılır. Sığınarak, yamanarak nereye kadar? İyisi şeyhimizin dediği, uçlar ötesi bir yaygınlık sağlarsak ele avuca sığmamız zorlaşır. Bundan öte kendi adımıza yola çıkacaksak her durumda kendi insanımıza dayanmalıyız. Bunun için de az kişiyle çok iş yapabilecek duruma gelmemiz gerek. Şeyhimizin öne sürdüğü fikir çok bir yararlı. Tezden bir dergah kurmalı. Ağaç yaşken eğrilir. Buyurduğu gibi çocuklar derilmeli. Ve fikir sahibinin gözetimine verilmeli. Sınırlar ötesine akın düzülecekse ancak ondan sonra yola düşülmeli. Doğru, öyle ola. Denilince Selçuk Bey, biz kendi başımıza davranıncaya çevremizle dost geçinmek zorundayız. Bazen yamanacak, bazen sığınacağız. Elbet bunun karşılığında ücretli ya da üleşli çerilik yapacağız. Cent korunaklı bir kent, şu an sahipsiz. Oraya yerleşip sıkıca tutarsak başlangıç merkezimiz olur. Ne var ki çevre devletlerin hepsi için uç sayılıyor. Bu da onu varsıl olmamasına karşın hepsinin akıllarına açık tutuyor. Biz buradaysak önleriz ama olmadığımızda kadınlarımızın, çocuklarımızın tutsaklığı söz konusu. Dergah burada kurulursa onca emek verilmiş eğitimli çocuklarımızı kaptırmakta olası. Bu açıdan güvenli bir yer bulmalıyız. Bana göre Yesi daha akla yatkın. Şimdilik bir Oğuz kenti. Hem de uçlardan uzak. Üstelik yazlık başkent olarak gücü nice tartışılır olursa olsun bir devletin korumasında. Derim ki anam gelmeye razı olursa konak boşalır. Az biraz onarımla bir dergaha dönüştürmek zor değil. Sizce de sakıncası yoksa eğitim orada görülür. Böylece iki kentin de gözetimi herkese görev olur. Alkış ola, dedi hepsi. Karar verilmişti. Bütün boylardan eğitilmek üzere birer çocuk gönderilmesi istendi. Ulaklar yola çıkar çıkmaz Şeyh Ahmet, eşi Turhan, ablası Cevher Hatunları eşyalarıyla birlikte Kapalı Kağan'ı'ya yerleştirdi. Yeğeni Maun'la kendisi ata bindi. Çocuklar gelmeden dergahı kurmak üzere Yesi'ye vardı. Bediş Hatun Selçuklu Divanı'nın üyesiydi. Haberi pirin ağzından alır almaz çemrendi. Sadece Dokak Subaşı'yla sevdasının anısı diye gördüğü eşyaları develere yükledi. Konağa iç kaleyle birlikte halısı, kilimi, yorganı yatağı, kabuk acağı, ambarı kileriyle olduğu gibi teslim eyledi. Dergaha bir koyun, bir de keçi sürüsü bağışladı. Gerisini önüne katarak cende gitti. Konağın selamlığı dayalı döşeliydi. Dersliğe ayrıldı. Ahırlar el birliğiyle kısa sürede temizlendi. Tavlalar yıkıldı. İzleri sıvandı. Bir yandan duvarlar badanalandı. Bir yandan mereklerin içindeki hayvan yemleri sur dibindeki büyük ahıra taşındı. Merdivenler ocağa atıldı. Merek kapıları örüldü. İçlerine sinen ahır kokusu yerini kireç kokusuna bırakıncaya kadar mazgalların kapakları açık bırakıldı. Koku değişince ortalarına kocaman ocaklar kuruldu. Tavanları ortalarından delinerek ocakların küçüklerine 7, büyüklerine 9 katlı bacalar çakıldı. Ocaklarda yanan kütükler hem temizlik nemini dumanların arasında göğe savurdu, hem her bir yere is kokusu sindirdi. Tabanlarına yan yana dizilen kalın latalar rendelendi. Duvarların kıyısına oba biçimi döşekler döşendi. Yastıklarla yorganlar, başlar bir yana, ayaklar bir yana gelecek şekilde ayarlandı. En yakın boydan gelecek bebe sökün etmeden bütün koğuşlar ilk yılın yatılı öğrencileri için hazırdı. Bütün bu hazırlıklar içinde Maun, çulpanı düşünmeden duramıyor, kendi koşuşturmasından yola çıkarak ona da sürekli bir takım işler uyduruyordu. Sonra da büyük bir gayretle yardımına koşuyordu. Düşleminin sınırları genişledikçe işi çölde, çadırda görmeye başladı. Çulpanın yorulmasına izin vermiyor, her bir işi kendi yapmaya yekiniyor, onun gökyüzü bakışları içinde bulur bulmaz dünyalar onun oluyordu. Oysa çulpan kurultay biter bitmez çöle gitmiş, giderken hadi yolu bul da gel demekle yetinmişti. Mauna kalsa hemen ardına düşecekti. Ödev tutkusuna üst geldi. Ama nereye baksa çulpanı görüyor, neye elini uzatsa çulpana dokunuyordu. Sonunda daralan yüreğinin zonklamasına dayanamadı Maun. İki iş arasında dayısını bir kıyıya çekti. Kımız küpünün başından ırmak kıyısına her bir şeyi anlattı. İçinin alazını dışa vurmanın boşalmışlığıyla susunca şeyhi, ''Sen bunu bana herkes orada bir aradayken söyleyecektin. Çöle dalar, gelinimizi kapıp öyle gelirdik. Anlattığın gibi ise tasalanma. Çulpan da bekleyecek demektir. Hele şu dergahı kuralım. Bebelerin ana özlemi, bilgi hevesiyle yer değiştirsin. Bu arada az biraz pehlivanlık alıştırması yapalım. Ola ki dilek istekle çakışır, düğün güleşe kalır, gücüne güven gelince varır dileriz. Basamazsan gönlümüzden gani bir şeyimiz yok. Ama kırar sarar, gerekeni karşılarız dedi. Maun'un içine güneşler doğdu. Bütün özlemi, bütün kuruntusu bir anda sona erdi. İçine kavuşma güveni doldu. İvecenliği arttı. Oradan oraya koşuyor, her eksiği kimseye bir şey demeden tamamlayıveriyordu. Sonunda çocuklar yerleşti. İlkin okumayı öğreneceklerdi. O görev Maun'undu. Dayısı ona nasıl öğrettiyse o da öyle herkesi, her sesi bir başka oyuna çevirerek uygulamaya girişti. Ard ardına gelen oyunlarla üst üste yığılan bilgi çocukların özlemini, önemli bir işe yarama coşkusu Mao'nun iç sızısını hafifletiyor, yüklenilen ödevin koşuşturmasında her kimse kendini düşünme zamanı bulamıyordu. Son yaz kışa dönmek üzereydi. Çocukların seslerin anlamını çözmüş, mırıl mırıl sözcükleri hecelemeye başlamışlardı. Şeyh dergâhtan artan zamanda kaşık yapacağına Maun'la kara kucak tutuşuyor, bildiği oyunları ona aktarıyordu. Altı ayları aşabilen Sibirya ayası Yesi'de esmeye başlamıştı ki kenti Yabgu'nun memurları bastı. 10 kişiydiler. Hepsi atlı ve pusatlıydı. Doğru. Konak bildikleri dergaha geldiler. Bildiklerinden başka durumla karşılaşınca çok şaşırdılar. Çocuklar Maun'u izleyerek atların dizginlerini yapıştılar. Üstündekiler inen inmez henüz koğuş haline gelmemiş sur dibi ahırına sürüklediler. Seyisler yardıma koştu. Tavlalarını arpa karışımı saman doldurdular. Şeyh o arada sofraya çağrıladığı adamların ağzından her yıl boy beyinin deyip sunduğu verginin 2 yıl üst üste gitmediğini, bunun üzerine Yabgu'nun haracını kendi adamlarıyla toplamaya karar verdiğini öğrendi. Adamlara beyin de yesi vergisinin de centte olduğunu söyledi. Bunun üzerine memurlar oyalanmadan oraya gitmeye kalkıştılar. Şeyh hemen önlerine geçti. Akşam olmak üzereydi. Karanlıkta yolculuk belki gizemliydi ama tekin değildi. Uğruya muğruya rastlarlarsa başlarına olmadık iş gelir, yamulur mamulurlardı. Uzun yoldan gelmiş yorgun olmalıydılar. Herhalde aç susuzdular. Bir gece dinlenmenin hem onlara hem atlara yararı vardı. Komutan üst perdeden çevreyi kolaçan etti. Şeyhin çağrısına uymakta pek hevesli değildi. Donanımlı devlet memuruna uğru muğru ilişemezdi. Ama açlamından gelen kızarmış et kokusu uğrun uğrun bütün korkuların üstüne çıkmış, iştahlarının içine sinmişti. Şeyh yeniden hele bir karnınız doysun, hayvanlarınız yemlensin deyince dikilip kaldılar. Şeyh onların ikileminden yararlanma fırsatını kaçırmadı. İlla gideceğiz derseniz o zaman yola çıkarsınız, yok kalıyoruz derseniz başımızın üstünde yeriniz var. Konuk kuttur. Hemen koğuşlardan birini boşaltır, buyruğunuza veririz, diyerek komutanlarının elini tuttu. Direnmesine punt vermeden derslikte açılan sofranın başına sürükledi. Adamlar sıcak aşın buğusunu izleyerek 12'lik sininin başına çöreklendiler. Koca lengerdeki keşkek göz açıp kapayana bitti. Şeyh pilav lengerini getirmeye koşan Maun'u izledi. Avlunun ortasında lengeri elinden alırken uç dedi. Tez cende var, durumu beye anlat. O gerekli önlemi alır. Maun ikiletmedi. Hemen ahıra seyirtti. Tavladan gelirken bindiği atı çıkardı. İç kale kapısına kadar çılbırından çekti. Sur çeşmesinin maslağından suvarır suvarmaz kenara çekti. Kapı korumasının uyarısını bir işaretle önledi. İvecen kapıyı kapattırdı. Eğersiz ata atladığı gibi gittikçe koyulaşan karanlığın içine daldı. Karınları doyunca memurların üstüne ağırlık bastı. Birbirinden etkilenerek sesli sesli esnediler. Gerineni, siftineni çoğaldı. Olduğu yerde uyuyanı, uyuklayanı da artmaya başlayınca sabah yola düşmekte sakınca görmediler. Sabah erkenden at binip cende yöneldiler. Haberli cent memurları beklemekteydi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 143.